Evet, bugün Elçilerin İşleri'nin son bölümünü okuyacağız. Hatta son bölümünün 11. ayetinden 28, Elçilerin İşleri 28, 11'den 31'e okuyoruz.
Üç ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Sirakuza kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimiz alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius'un çarşısına ve üç hanlara kadar geldiler. Paulus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Paulus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi. 3 gün sonra Paulus, Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Paulus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalim'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Paulus'a Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbir de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi dediler. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Paulus'a bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Paulus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Paulus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarına seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönseler de onları iyileştirirdim. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir. Paulus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekleri öğretiyordu.
Evet, dirilmiş olan Rabbimizin de söz vermiş olduğu gibi Pavlus Yeruşalim'den çıkmış olduğu yolculuğunu Roma'ya vararak tamamlamış oluyor. Pavlus'un bu yolculuğunu tamamlamasıyla bizler de Elçilerin İşleri kitabındaki yolculuğumuzu tamamlamış oluyoruz bu bölümle. Evet, Elçilerin İşleri kitabına başladığımızda küçücük bir toplulukla başladık. Bu küçük topluluk hatta bir küçük bir odaya böyle sıkışmışlardı. Korku içindeydiler. Daha sonra nasıl umutlandıklarını, nasıl cesaret aldıklarını gördük ve neler yaptıklarını, kilisenin nasıl geliştiğini, büyüdüğünü, Pavlus'un seyahatlerini gördük ve sonunda Roma'ya kadar, Pavlus'un Roma'ya kadar gelişini izledik, takip ettik. Bu Elçilerin İşleri kitabı sizler için yazılmıştır. Sizler için özellikle sizleri teşvik etmek, sizleri cesaretlendirmek için aynı müjdeyi Pavlus'un yaptığı gibi sizin de yaymanız, sizin de anlatmanız, anlatabilmeniz, o cesaretle konuşabilmeniz için sizler için yazılmıştır. Yani bu kitap sizin tarihinizdir. kilise tarihidir. Bunu anlatın. Bunu birbirinize söyleyin, kendinize hatırlatın, çocuklarınıza hatırlatın. Evet, Elçilerin İşleri 28. bölümde gerçekten de Mesih'in sözü yerine geliyor. Yani Roma'ya varıyor Pavlus. Pavlus'un Roma'ya varmasıyla Elçilerin İşleri kitabının tamamlandığını görüyoruz. Bazıları işte Elçilerin İşleri 29 deyip böyle ekstra kutsal kitap hani daha biz Pavlus'un varışından sonra devam ediyoruz bu işe gibi böyle bir isim koymuşlar kendilerine. Elçilerin İşleri 29 diyerek. Tabii ki hani biz bu müjdeyi yaymaya devam ediyoruz anlamında herhalde yapıyorlar bunu ama Elçilerin İşleri 28'de Mesih'in amacı yerine geliyor. Ve bizler aynı cesaretle Rabbin Pavlus'a vermiş olduğu, Petrus'a vermiş olduğu, Luka'ya vermiş olduğu, hatta Timoteus'a vermiş olduğu bu cesaretle devam ediyoruz. Evet, şimdi benim özellikle sizler için duam şu, bu çalışmalarımızın sonucunda İsa Mesih'in yaşadığını, tüm evrenin kralı olduğunu ve krallığını tüm dünyaya yayıyor olduğunu aynen Pavlus gibi görmeniz ve bu gerçeklerden cesaret almanız. Pavlus nasıl tam bir cesaretle Roma'da tam bir cesaretle bu müjdeyi yayıyor idiyse siz de aynı cesaretle aynı müjdeyi yaymaya devam edin. Pavlus'a bu cesareti veren, Pavlus'a bu gücü veren yaşayan diri Rab'dir. Dirilmiş olan Rab'dir. Yaşayan dirilmiş olan Rab aynı cesareti sizlere versin. Evet, Elçilerin İşleri kitabı sizlere cesaret vermek ve sizleri aynı kararlılıkla yürümeye teşvik etmek için yazıldı. Bunu unutmayın. Elçilerin İşleri kitabı neden yazıldı? Sizlere cesaret vermek için. Ve aynen Pavlus'taki kararlılıkla yürümeniz için, aynen o kararlılıkla müjdeyi yaşamanız ve bunu yayabilmeniz için yazıldı. Elçilerin İşleri'nde Pavlus'u yönlendiren, kilisesini kuran Rab bugün aynı şekilde bizleri de yönlendiriyor. Hikayemiz kışı adada geçirdikten 3 ay sonra Malta'da devam ediyor. Şimdi Malta'da karaya vurmuşlardı. 3 ay orada kaldıklarını görüyoruz. Ve 3 ay sonra oradan devam ettiğini görüyoruz. Pavlus oradan Sirakuza'ya 12. ayette, daha sonra Regium'a 13. ayette, Puteoli'ye 13'te yine ve sonunda işte Sirakuza, Regium, Puteoli ve sonunda Roma'ya varıyor 14. ayette. 16'da şöyle diyor, Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi. Yani bir hapishane değil, yalnız başına bir yerde bir askerin gözetiminde kalıyor. Daha sonra Pavlus'un başına gelenleri anlatmak için Roma'daki Yahudi cemaatinin yerel önderlerini bir araya topladığını görüyoruz. Yahudilerden uzak durmuyor. Özellikle Yahudileri aradığını biliyoruz. Daha önce Filipi'ye gittiğinde, Selanik'e gittiğinde, Atina'ya gittiğinde, Korint'e gittiğinde yine aynı şeyi yapmıştı. Anadolu topraklarında dolaştığında yine aynı şeyi yapmıştı. Daha sonra Yeruşalim'e geldiğinde ne yaptı? Doğrudan kardeşlerine gitti. Kendi yani hem imanlıları gördü hem de oradan tapınağa gitti. Şimdi burada da Roma'ya gelince de Yahudilerin ileri gelenlerini yani önderlerini bir araya topluyor. Şöyle diyor, 3 gün sonra 17. ayette, 3 gün sonra Pavlus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalim'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim diyor. Daha önceki savunmalarını, duruşmalarını, kararlarını anlatırken onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemedim diyor. Oradaki Yahudilerin bunu anlamalarını istiyor. Sonra şöyle devam ediyor. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım diyor. Dikkat edin, Pavlus Yahudi halkıyla ilgili bir şikayetinin olmadığını Roma'daki Yahudilerin anlamasını istiyor. Yahudilerle bir sıkıntım yok. Kendi halkımla bir sıkıntım yok. Zaten benim öğrettiklerim eski antlaşmanın öğrettikleridir. Benim öğrettiklerim farklı bir şey değil. Bunun eski antlaşmanın devamıdır. Eski antlaşma bitti. Eski antlaşmadaki şu öğreti bitti, bu öğreti bitti, şu öğreti bitti demiyor. Aynen bunu alıp Mesih'teki kurtuluşa bağlıyor. Mesih'in çarmıhına bağlıyor. Rab İsa Mesih'in Mesih olduğunu anlatıyor. Şöyle bir şey diyor işte, nasıl söylemiş bunu? Yani zincire vurulduğunu söylüyor. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum diyor. Evet, neden zincire vurulmuştu Pavlus? İsrail'in umudu uğruna diyor. İsrail'in umudu neydi? Daha önceki savunmalarında da bundan bahsediyor aslında. Daha önce bu umudun son günde, yani nihai günde bedensel olarak diriliş olduğunu görmüştük. Ve İsa Mesih de bedensel dirilişin ilk meyvesiydi, ilk ürünüydü. Bunun bizim umudumuz olduğunu söylüyor. İsrail'in umudu olduğunu söylüyor. Ve bunu anlattığım için, Mesih'in dirilişini anlattığım için, Mesih dirildiği için bizler de dirileceğiz diyerek bu umudu vurguladığı için zincire vurulduğunu söylüyor. Yani İsrail'in umudu budur. İsrail'in umudu Mesih'in ölümü ve dirilişidir. Ve özellikle dirilişidir. Mesih'in dirilişi, yani bu da bizim dirilişimiz anlamına geliyor. Bizim dirileceğimiz anlamına geliyor. Bizim bedensel olarak dirilip Mesih'i yüz yüze göreceğimiz anlamına geliyor. İsrail'in umudu budur. Oradaki Yahudi önderlere de bunu söylüyor. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum diyor. Yahudi önderler Pavlus'a, Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber vermedi, kötü bir şey söylemedi diyor. Hatta Pavlus'un düşüncelerini kendisinden dinlemek istediklerini söylüyorlar. Yeruşalim'dekilere benzemiyorlar yani. Pavlus'un düşünceleri nedir? Hatta buradaki Yahudiler Pavlus'u kendilerinden kabul ediyorlar. Sözlerine, konuşmalarına baktığımız zaman, tamam daha sonradan bazıları bu mesajı reddediyor ama aralarında bazılarının da bunu kabul ettiğini görüyoruz. Bu açıklamaları kabul ettiklerini görüyoruz. Bu Yahudilikten ayrılmak değil. Hatta oradaki önderler de, Yahudi önderler de bir Yahudiliğin bir mezhebi, bir parçası diye bakıyor buna. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz diyor. Şimdi mezhep olarak adlandırdıkları inanç, İsa'nın Mesih olduğuna inanan Yahudilerin inancı olan bu Mesih inancı. Roma'daki Yahudiler Mesih'e iman etmenin Yahudiliğin devamı olduğunu da bu şekilde ima etmiş oluyorlar. Hikayemiz Pavlus'un tam 2 yıl ev hapsinde kaldığı bilgisiyle bitiyor 30. ayette. Evet, 2 yıl ev hapsinde kaldı ve burada tamamlanıyor. Hiçbir engelle karşılaşmadan, burası çok önemli, hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini diyor. Ama şu egemenliği kelimesini bir kenara atalım. Burada krallıktan bahsediyor. Tanrı'nın krallığını tam bir cesaretle duyuruyor. Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu. Hiçbir engelleme, 31. ayette, hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın krallığını tam bir cesaretle duyuruyor. Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu. Ev hapsinde olduğu halde hiçbir engel yoktu. Ve tam bir cesaretle müjdeyi yaymaya devam ediyor. Rab İsa Mesih ile ilgili gerçekler nelerdir bunlar? Bütün bu gerçekleri teker teker anlattığını görüyoruz. Evet. Neden bu kadar cesurdu? Aynı Rab'le ve aynı İncil mesajıyla bugün de neden ve nasıl aynı cesarete sahip olabiliriz? Aynı Rab'leyiz. Aynı Rab bizim Rabbimiz. Pavlus'un Rabbi tam bir cesaretle Mesih'le ilgili gerçekleri anlatan Pavlus'un Rabbi bizim de Rabbimiz. O kutsal ruh bizde de var. Aynı cesaretle aynı gerçekleri nasıl açıklayabiliriz? Nasıl yayabiliriz? Veya bu cesarete nasıl sahip olabiliriz? Pavlus tam bir cesaretle müjdeyi duyuruyordu. Çünkü umudu kutsal yazılara dayanıyordu. Evet, eğer umudunuz kutsal yazılara dayanıyorsa aynı cesaretle bu müjdeyi duyurabilirsiniz. Aynı cesaretle Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili olan gerçekleri anlatabilirsiniz. Aynı cesaretle anlatabilmeniz için umudunuzun kutsal yazılara dayanması gerekiyor. Umudunuzun bugünkü yerel yönetimlerin yasalarına değil, umudunuzun bugünkü liderlerin sözlerine değil, Mesih'e, yine kutsal yazılara dayanıyor olması lazım. Yahudiler Pavlus'la buluşmak için bir gün kararlaştırıyorlar ve daha büyük bir kalabalıkla Pavlus'u dinlemeye geliyorlar. Dikkat ettiniz mi? Yani bir belirli bir liderler grubu gelecekti ama büyük bir kalabalıkla geliyorlar. Merak ediyorlar. Bu adamın öğretisini merak ediyorlar. Ne anlatıyor bu Mesihçiler, Mesih'e inananlar veya yolcu, yolda olanlar deniliyordu onlara. Hey Kodas ifadesiyle. Kim bu yolcular? Ne anlatıyor bunlar? Diye bir kalabalık Pavlus'u dinlemeye geliyor. Bunun üzerine Pavlus bu zamanı çok güzel bir şekilde değerlendirip Mesih'in işlerini onlara anlatıyor. 23. ayette şöyle diyor. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın krallığına ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar zamanda yapıyor bunu? Sabahtan akşama kadar. Sabahtan akşama kadar konuşuyor. Geliyorlar, belli bir saatte geliyorlar ve durmuyor. Pavlus ne anlatıyor? Yani bir İncil çalışması yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Pavlus'un yönettiği bir İncil çalışmasında oturuyorsunuz. Söylediği her şeyi anlıyorsunuz. Eski antlaşmadan Musa'nın sözlerine gidiyor. Yaratılışa gidiyor. Aden'den nasıl atıldığımıza gidiyor. Nasıl Tanrı'ya karşı itaatsizlik ettiğimiz ve bu Tanrı'nın Adem'e vermiş olduğu yasanın, işler antlaşmasının nasıl ihlal edildiğini anlatarak oradan peygamberlere, peygamberlerin Mesih'le ilgili açıklamalarına ve Mesih'in geldiğine kadar götürüyor. Mesih'in gelişine kadar, Mesih'in çağırmığını da mutlaka onlara anlatmıştır. Mesih'in dirilişini onlara mutlaka anlatmıştır. Ne yapıyor? İkna. Ne diyor burada? Dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Eski antlaşmayla onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Evet. Güzel bir İncil çalışması olmuştur. Tahminen bir 10 saat falan sürmüştür diye düşünüyorum. Gündüzden geceye kadar diyor. Pavlus'un umudu neydi? İsa Mesih şu anda bu krallığın kralıdır. Bu egemenliğin egemenidir de diyebilirsiniz ama egemenlik uydurma bir kelime. Krallık başlamıştır. Tanrı'nın krallığı şimdidir. Başlamıştır. Mesih'le başlamıştır ve gelecektir. Tüm görkemiyle gelecektir. Mesih'in krallığı, Tanrı'nın krallığı başladı. Daha şimdiden başladı ve gelecekte tüm doluluğuyla gelecek ve devam edecektir. Evet. Bunu çok iyi not edin. Matta, Markos, Luka, Yuhanna elçilerin işlerinin elçilerin işlerinin de çok açık bir şekilde teyit etmiş olduğu gibi Tanrı'nın krallığının daha şimdiden başladığını görüyoruz. İsa Mesih tahtında oturan bir kral olduğunu söylemişti. Elçilerin işleri kitabının ana teması da budur. İsa Mesih tahtındadır. İsa Mesih dirilmiştir, göğe alınmıştır ve tahttadır. Tahtındadır ve tüm işlerini gerçekleştirmektedir, yapmaktadır. Dirilmiş ve yüceltilmiş olan Kral İsa Mesih, elçiler aracılığıyla Kutsal Ruh'un gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Kutsal yazılar sadece bunu beyan etmekle kalmıyor ama İsa Mesih ve Pavlus krallığın işaretlerini de gerçekleştiriyorlar. Bunlar krallığın işaretleri Mesih aracılığıyla gerçekleşiyor ve Rabbimiz İsa Mesih Kutsal Ruh aracılığıyla elçilerini de kullanıyor, yönlendiriyor ve bu krallığın işaretlerini gerçekleştiriyor ve bugün bizim için çok güzel bir teşvik olduğunu görmenizi istiyorum. O gün nasıl bunları gerçekleştiriyor idiyse bugün de kilisesi aracılığıyla yine İsa Mesih ile ilgili gerçekleri Pavlus nasıl yaydıysa bizim de aynı şekilde yaymamızı sağlıyor. Eğer bizler Rabbimizin krallığı konusuna daha çok odaklanıp daha çok kendimizi bu krallığın işlerine verseydik çok daha az hayal kırıklığına uğrardık. Evet, bazen tabii hayal kırıklığına uğruyoruz. Farklı beklentilere getiriyoruz kendimizi. Kendimizi Tanrı'nın krallığına vermek yerine veya Tanrı'nın krallığı konusuna odaklanmak yerine veya Mesih'in bu işlerine odaklanmak yerine kendi belirlediğimiz bazı beklentilere odaklıyoruz kendimizi ve hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Sonra neden böyle oldu, neden şöyle oldu? İşte geçmişe dönüp onu halletmeye çalışıyoruz, şu problemimizi halletmeye çalışıyoruz. Beklentilerimiz bize üzüyor bizi, beklentilerimiz bizi başka sonuçlara götürüyor. Belki hastalanıyoruz, belki psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Bizlerin bu krallığa odaklanması lazım. Bizlerin daha başlamış olan, Mesih'le birlikte başlamış olan Tanrı'nın krallığında olduğumuzu anlamamız ve buna odaklanmamız gerekiyor. Bu krallık için yaşamamız gerekiyor. Evet, bazıları ya işte Hristiyanların kafası hep böyle yükseklerde bir yerlerde işte hep böyle Tanrı'nın krallığını işte şunu bunu düşünüp duruyorlar. Biraz da böyle işte yere inip şu yeryüzünün işlerini falan bir görsünler diyenler gerçekten var. Ama bizim çağrımız bu değil. Bizim çağrımız, evet, belki aklımız sürekli cennette olacak. Bizler yeryüzünde cennetin temsilcileriyiz. Bizler yeryüzündeki cennet, Tanrı'nın cennetinin, göklerin elçileriyiz. Tabii ki ona layık bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Tabii ki, yani düşünün, Türkiye'nin büyük elçileri Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye'ye layık bir şekilde yaşamaları gerekiyor, değil mi? Türkiye'yi temsil ediyorlar. Bizler de Rabbin krallığının temsilcileri olarak bu krallığa yaraşır bir şekilde daha şimdiden bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Mesih geldiğinde zaten tamamen o krallık içerisinde yaşıyor olacağız. Evet, şimdi hepimizin tabii bu gerçeği bilmesi gerekiyor. Bunu düşünmesi gerekiyor. Mesih'in krallığı, Tanrı'nın krallığı başladı. Ve tamamına erecek. Mesih geldiğinde tamamlanacak. Evet, hepimizin bu gerçeği bilmesi ve hatırlaması gerekiyor. Bu umut nerede bulunuyor? Eski antlaşmada Pavlus Musa'nın yasasındaki ve peygamberlerdeki kategorileri açıklarken bu umuttan bahsediyor. Kutsal yazılardaki her ayrıntı Tanrı'nın Mesih'teki lütfunun büyük resmini ortaya koyar. Tanrı'nın vaatleri Mesih'te evet ve amindir. Tanrı bir şeyi vaat ettiğinde evet bu olacak. Amin, öyle olsun. Yani bu vaatler Mesih'te tamamlanır. Mesih bu vaatleri gerçekleştirir. Ve Pavlus ne yaptı? Tanrı kutsal yazılarda konuşmuş olduğundan Pavlus kendisini zorlayıp onları ikna etmeye çalışıyor. Gerek Musa'nın yasasına gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı diyor. Bunun sonucunda 24. ayette bazıları onun sözlerine inandı. Bazıları ise inanmadı diyor. Ama düşünün, Yahudi ileri gelenleri yanlarında diğer Yahudileri de getiriyorlar. Bir kalabalıkla geliyorlar. Pavlus'un da beklemediği bir kalabalıkla geliyorlar. Ve bazılarının Pavlus'un Mesih'le ilgili açıkladığı gerçeklere inandığını görüyoruz. Yani iman ettiklerini görüyoruz. Eski antlaşmadan getirip Mesih'in çarmığına, Mesih'in dirilişine ve İsrail'in umudu olan bedensel dirilişe getiriyor. Bu sizin de umudunuzdur. Çünkü siz gerçek İsrail'siniz. Siz kilisesiniz. Kilise gerçek İsrail'dir. Eski antlaşmadaki İsrail kilisedir. Yeni antlaşmadaki kilisedir. Ve bu şekilde devam etmiştir. Bu hiçbir zaman değişmedi. Bugün bir devlet olabilir o ismi taşıyan. Ama gerçek İsrail sizlersiniz. Burada oturanlar gerçek İsrail'dir. Tanrı'nın halkıdır. Kilisedir. Evet. Ve bazıları onun sözüne, yani Pavlus'un sözüne inanarak gerçek kiliseye katılmışlardır ve bunu sürdürmüşlerdir. Bizim işimiz ekmek, sulamak ama ekip suladığımızı biz büyütmüyoruz. Biz ekiyoruz. Rabbin müjdesini ekiyoruz. Rabbin tohumunu ekiyoruz. Ve bunu suluyoruz. Gidiyoruz, tekrar anlatıyoruz. Tekrar belki bir kutsal kitap veriyoruz. Daha sonra bunu açıklıyoruz. Ama inandıran ve büyüten Rab'dir. Rabbin kendisidir. Bizler çalışıp çabalıyoruz ve sonra da Rabbin harekete geçmesini bekliyoruz. Bizler de İzmir'de Rabbimiz İsa Mesih'in tanıklarıyız. Aynen Pavlus'un Roma'da yaptığı o tanıklığı biz İzmir'de yapıyoruz ve her yerde, her şartta onun müjdesini anlatmaya devam ediyoruz. Yani ister korona döneminde olalım, ister domuz gribi döneminde olalım, hangi dönemde olursak olalım bir şekilde Mesih'le ilgili gerçekleri anlatmaya devam etmek zorundayız. Şimdi Pavlus tam bir cesaretle müjdeyi duyuruyordu çünkü Pavlus'un umudu kutsal ruh tarafından onaylanmıştı. Pavlus'un birincisi Pavlus'un umudu kutsal yazılara dayanıyordu dedik. İkincisi Pavlus'un umudu kutsal ruh tarafından teyit ediliyor. Bu umudun gerçek umut olduğunu görüyoruz. Pavlus'un umudu kutsal ruh tarafından onaylanmıştı. Pavlus sabahtan akşama kadar konuşmasını sürdürünce Yahudiler birbirleriyle anlaşamıyorlar. 25. Ayette birbirleriyle anlaşamadılar diyor. Sonra da 25. ayet şöyle devam ediyor. Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar diyor. Pavlus söylediği, Pavlus'un bu son sözü şöyle. Özellikle dikkat edelim. Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi diyor. Daha sonra da Rabbin Yeşaya'ya söylemiş olduğu şu sözleri söylüyor. Yeşaya'da da okuyabilirsiniz bunu. Burada 26. 27. ayetlerde şöyle diyor. Bu halka gidip şunu söyle. Duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Şimdi burada tabii bazılarının bunu anladığını görüyoruz. Bazılarının da anlamadığını görüyoruz. Evet, dönselerdi onları iyileştirirdim diyor. Evet, ne kadar açık ve dürüst bir şekilde vaaz veriyor değil mi? Çok açık bir şekilde. Bu tabii bu sözler onların hoşuna gitmeyecek. Yahudi önderlerin, ileri gelenlerin hoşuna gitmeyecek ama gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler, dönseler de onları iyileştirirdim sözünü bir uyarı olarak Yeşaya'nın sözlerini oradaki Yahudilere söylediğini görüyoruz. Açık ve dürüst bir şekilde kelam ne öğretiyorsa onu öğrettiğini, onu anlattığını görüyoruz. İsrail ruhsal olarak kör edilmişti ama buna rağmen Yeşaya Rabbin sözünü vaaz etmeye devam ediyor. Bugün bizler de bu vaazlarımızla tanınmalıyız. Dürüst bir şekilde kurtuluşu anlatmalıyız. Kurtuluş müjdesini vermeliyiz. Aynen Paulus'un yaptığı gibi eski antlaşmadan yeni antlaşmaya getirmeliyiz. Aynen onun yaptığı gibi bunları bağlamalıyız. İsrail'in umudunu anlatmalıyız. Kilisenin umudunu anlatmalıyız. Hristiyan'ın umudunu anlatmalıyız. Nedir bu? Son borazan çaldığında dirileceğiz. Hepimiz bedensel olarak diriltileceğiz. Her birimiz. Mesih'e ait olanlar aynen Mesih nasıl dirildiyse Mesih'e ait olanlar da aynen o şekilde diriltilecek. Mesih'in kendisi tarafından diriltilecek. Uykudan uyanacak ve Mesih'le birlikte ebedi yaşamlarına devam edecekler. Evet, bugünlerde günahı, Tanrı'dan ayrılmayı ve tövbe etmenin zorunluluğunu, eski antlaşmadaki bu temaları, tapınaktaki bu temaları, günah, Tanrı'nın yasasını, Tanrı'nın antlaşmasını ihlal etmeyi anlatan kiliseler veya vaizler veya pastörler gerçekten de çok az. Bu insanların ilgisini çekmiyor. Bu tür işte dürüst bir şekilde işler antlaşmasının Adem tarafından nasıl ihlal edildiğini veya lütuf antlaşmasının ne olduğunu, Mesih'in bu lütuf antlaşmasıyla bizlere nasıl lütfunu, merhametini gösterdiğini anlatan vaizler, pastörler maalesef yok. Olabilir ama insanların ilgisini çekecek çok daha nasıl iyi insan olabiliriz? İşte bu dünyayı nasıl değiştiririz? Veya işte sosyal etkinlikler nasıl yapılmalı? Veya gerçekten Mesih'le veya kutsal kitapla alakası olmayan bin bir türlü vaaz duyabilirsiniz internete girdiğinizde. Bakın veya işte sevgi, sevinç, selamet tarzında işte yaşasın kilisemiz gibi vaazlar olabiliyor. Şimdi ben böyle söylüyorum ama yani gerçekten de bunlar var. Veya birlik. Arada böyle hani seyahatlerinizde bazı kilise ziyaretleri yapıyorsanız sürekli bir şekilde birlik, birlik, birlik, birlik ama birlik diyen kiliseler var. Yani ayda bir birlik vaazı verip duruyorlar. Veya her pazar sevgi, sevgi, sevgi, sevgi, sevgi. Kutsal yazılarda tabii ki sevgi çok önemli ama kutsal yazılarda Tanrı'nın gazabını da anlatmamız lazım. Tanrı'nın gazabını çok daha fazla görüyoruz. Bunun neye karşı, neden, Tanrı'nın neyden nefret ettiğini anlatmamız lazım. Tanrı'nın o işler antlaşmasını ihlal eden Adem'i ölümlü bir varlık olarak kılması, Tanrı'ya itaatsizlik etmesinden dolayı ölümlü bir varlık olarak kılması Tanrı'nın gazabını gösteriyor. Tanrı'nın gazabını anlamazsak Tanrı'nın o lütfundaki sevgisini nasıl anlarız? Mesih'in bizler için çağırmaya gerilişini nasıl anlarız? Eski antlaşma bu gazabı çok iyi anlatıyor. Yasanın gelmesinin sebebi de bu zaten. Tanrı'nın gazabı o yasayla çok iyi bir şekilde anlaşılıyor. Hiç kimsenin bu yasayı tutamayacağı görülüyor. Evet. Bizim de aynen Pavlus'un İncil'in müjdesinden utanmadığı gibi utanmadan tanıklık vermiş olduğu gibi bizim de aynı tanıklığı sürdürmemiz lazım. Bu müjdeden utanmıyorum deyip bu müjdeyi olduğu gibi anlatmamız lazım. Mutlaka ve mutlaka eski antlaşmanın sürekliliğini, süregelirliğini ve yeni antlaşmanın eski antlaşmanın devamı olduğunu, vaftizin, sünnetin devamı olduğunu, ki bundan zaten bebekleri, bundan dolayı vaftiz ediyoruz. Hiçbir yerde bu artık kalkmıştır demiyor. Bebek vaftizi antlaşmanın işaretinin verilmesidir. İsrail'de, yani eski antlaşma kilisesinde, yani İsrail'de bebeklerin sünnet edilmesi buydu. Bu nedenleydi. Antlaşmanın işaretini alıyorlardı. Antlaşma ailesine, antlaşma halkına bu şekilde dahil edilmiş oluyorlardı. Bizler de aynı şekilde bebeklerimizi vaftiz ederek bu antlaşma ailesine dahil ediyoruz. Evet, aynı tanıklığı, Pavlus'un sürdürdüğü bu aynı tanıklığı bizler de sürdürmeliyiz. Pavlus, Yeşaya 6'dan alıntı yaparak Kutsal Ruh'un bu mesajı onayladığını söylüyor. Sevgili kardeşler, bizler çevremizdekilere, tanıdıklarımıza müjdeyi anlatırken, Mesih'e tanıklık ederken, kendi yeteneklerimize ya da kendi özel eğitimlerimize ya da işte Mesih'i etkin kılma reklamlarına veya yani reklam gücümüze veya kabiliyetimize güvenerek hareket etmiyoruz, değil mi? İşte ben çok iyi bir konuşmacıyım deyip yani Pavlus çok iyi bir konuşmacı olmadığını söylüyor bir yerde. Yani Kutsal Ruh'un onu güçlendirmesiyle bir şekilde müjdeyi, Mesih'le ilgili gerçekleri anlatabiliyordu, değil mi? Bizler kendi kabiliyetlerimize güvenerek hareket etmiyoruz. Bazen Rabbin verdiği kabiliyetler var, Rabbin açtığı kapılar var. Bir şekilde Rab, biz tabii müjdeyi anlatıyoruz, veriyoruz. Oradaki ateşi yakacak olan, oradaki kıpırdanmayı, ışığı yakacak olan, anlayışı veren, imanı veren, armağan olarak o imanı veren Rab'dir. Maalesef birçok kiliselerde bu imana sahip olmayan ama Hristiyanlıkla ilgili bütün terminolojileri çok iyi bilen insanlar var ama gerçekten Hristiyan değiller. Bütün hayatları boyunca gidiyorlar, geliyorlar. Orada işte bir hani sosyal kulüp gibi bu kiliselerde takılıyorlar ve sonunda ilk fırsatta zaten kopup gidiyorlar, yok oluyorlar veya sonuna kadar gidiyorlar ama Mesih'in önünde gözlerini açtıklarında seni hiçbir zaman tanımadım diyecek olan Rabbin kendisidir. Kendi ruhunuza dikkat edin. Kendinizi kelamla, Rabbin sözüyle besleyin ve bununla bundan cesaret alın. Pavlus gibi iman atalarımızdan cesaret alın ve onun gibi adımlarınızı atın. Bizler Tanrı'nın kendi mesajını çok iyi bir şekilde yayacağını biliyoruz. Bizim güvenimiz tamamen Tanrı'yadır. Bu mesaj O'nundur ve bu mesajı O kendisi nasıl yayacağını, nasıl, nereye götüreceğini çok iyi biliyor. Bu gerçeği Tanrı bir halka bir kapıyı kapattığında ve başka bir aynı halka veya başka bir halka başka bir kapıyı açtığında görüyoruz. 28-29'da şöyle diyor: şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir diyor. Ne demek bu? Daha önce ne diyor? Gözlerini kapadılar, gözlerini de kapadılar, öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler, dönseler de onları iyileştirirdim diyor. Bazı halkların kulakları ağırlaşıyor, bazı insanların yürekleri katılaşıyor Rab'be karşı. Kilisede olduğu halde bunu doğrudan kiliseye söylüyor, bunu doğrudan İsrail'e söylüyor, kendisini kilise zanneden İsrail'e söylüyor. Yürekleri katılaşan, kulakları ağırlaşan İsrail'e söylüyor. Ve bu nedenle şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir. Onlar bana kulak verecekler. siz kulak vermediniz ama onlar bana kulak verecekler diyor. Roma'da bunu söylüyor. Birçok kişi mesajımızı işitmek istemeyecek ama Rabbi İsa Mesih'in kelamı mutlaka ve mutlaka amacına ulaşacaktır. Yapmak istediği her şeyi yapacaktır. Rabbimiz kelamını istediği yere, istediği zaman, istediği kişiyle mutlaka götürecektir. Birçok insanın, halkın bugün kiliseye gelmediğini görmeniz cesaretinizi kırabilir. Ama Kutsal Ruh konuşmuştur. Kutsal Ruh söyleyeceğini söylemiştir. Rabbin sözü, Rabbin kelamı hareket halindedir. Bu nedenle bizler de Pavlus gibi tam bir cesaretle konuşalım. Pavlus gibi tam bir cesaretle konuşalım. Rabbin sözü hareket halindedir. Rabbin sözü her yere yayılmaktadır. Bunu engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.